Podcast dinle de telaşsız samimiyet başlıyor.
Herkese merhaba. Telaşsız samimiyetin bu haftaki... Bu bölüme de bir ad koyalım.
Ya şu anda hepsini konuşuruz işte. Ya gündem bu zaten. Gündem, evet. Gündem siyaset gündem, bir kere. Siyaset. O oradan kurtarıyor. Ekonomik bedellerini de...
Ödüyorsun.
Konuşursun.
Hafif.
Çok zorlamadan. Konuşuruz.
Evet, bakmayın güldüğümüze. Benim şimdi, özellikle. Ben bugün bir de...
Benim özellikle
bir şey söyleyeceğim.
Benim ne ya? Biz mutlu muyuz?
Bakmayın ne diyorsun?
Benim özellikle diyorsun.
Hayır bir dakika bir şey girecektim ya. Benim özellikle konuşmak istediğim bir açı var. Senin de bu görüşlerini gerçekten merak ediyorum. Şimdi ne olursa olsun bağımsız yapılarda şirketler yöneten ve çalışan, ekmek parası peşinde olan insanlar. Böyle büyük büyük dayanaklarımız, ortaklarımız falan öyle şeylerimiz yok.
Yok.
Yani şunu düşündüm. Bu ülkede belli bir sayıda abartı olmayan, KOBİ seviyesinde insana iş veren, maaş ödeyen, SGK ödeyen, iş hacmi yaratan, vergi oluşturan, ödeyen insanlar için çok üzücü bir haftaydı bence. Bunu bu arada yani herkes için uzun zamandır üzücü haftalar ve şeyler geçiyor.
Ekonomik
ben buradan
açıdan,
bir
yani
bakış açısı sunmak istiyorum.
İş dünyası açısından mı değerlendirelim?
Evet önce? Yani kendimi öyle bir düşündüm. Çünkü ya önüm ya bu kadar şimdi bütçeler yapıyoruz. Bu kadar belirsizlik, bu kadar öngörülemezlik hakikaten zor yani. Sonuçta sen ya iş dünyası bu ülkenin önemli lokomotiflerinden. Ben böyle biz iş dünyasının nesiyiz? Damla bile değiliz belki ama ne olursa olsun sen de iş aş veriyorsun. Sen de bir hacim yaratıyorsun ve herkesi düşündüğünde bunu bir işte snowball efekt diyorlar ya. Çok bence ayar bozucu bir şey ya. Yani buna üzüldüm biraz. Tabii ki diğer şeyleri de konuşacağız. Ben dediğim gibi yani onları küçümsemek veya bu daha önemli demek istemiyorum.
Ya buraya da bir cümle
evet,
geçelim.
Evet yani bir bakış açısı olarak şu ne abi, hissettin sen de? Ben biraz bunları söylemek istedim. Senin yani bütün ya, olayları takip ederken bütün hafta.
Benim bu konuyla ilgili görüşüm şu. Şimdi belirsizlik hayatımızın her alanında var. Ve insanoğlu bu konu,
hayat belirsiz
bu konuyla ilgili ciddi bir mücadele veriyor. Bunu belirsizliği azaltmaya çalışıyor. İş hayatı da insan da belirsizliği sevmiyor. Hoşuna gitmiyor.
Evet.
Şimdi standartta da bizim belirsizlikleri kabullenmemiz gerekiyor. Özellikle sen Türkiye'de iş yapıyorsan belirsizlikleri normal bir insana göre daha da fazla kabullenmiş olman ve bununla çok önceden barışmış olman gerekiyor. Yoksa kesinlikle. Türkiye'de bence
ya bu
işverenlik yapma.
Ya bu diyardan gidersin aynen.
Ya bunun ben de sıkışmışlığını yaşıyorum. Çünkü ben bu yaşta bilinç seviyem bu kadar fazla belirsizliğe kabul vermeye yetmiyor. O yüzden de çok zorlanıyorum. Yani zaten işveren olmanın o belirsiz yapısını yönetmek zor. Bir de böyle olaylar oldukça yani o salma noktasına henüz geçemedim.
Evet ben de. Yani küçüleyim mi? Nasıl yani, bir önlem alayım?
İşte onu yapmadan yaşamaya işte geçemedim. Yani böyle ya kardeşim olduğu kadar şey var ya bakış açısı var ya yani biz işte önünde senin atıyorum 3-5 ayını götürecek kadar bir siparişin veya sen de işte hizmet verdiğin kurum varsa işte personele bir olası bir durumda bir böyle bir nakit rezervim varsa deyip gidilecek bir dönem. Çünkü evet, bilmiyorum yani ben belki 2 ay sonra bir anda ülkede bir şeyler değişecek ve bir sipariş alıp tekrar firma yükselişe geçecek. Belki tam tersi bir şey olacak, tepe taklak olacak. Yani bunu benim ayarlamam, ben ne yapabilirim biliyor musun? A planı, B planı, C planı. Tamam abi ama kötü plan olmasın diye bir aksiyon alayım o yok. Uzun vadeli bir yatırım yapayım yok. Yapamıyorum. Diyeceksin ki uzun vadeli yatırım yap düşünmeden şirket mi yönetilir? Abi herkes yönetiyor. Ya Koç Sabancı çok mu uzun vadeli yatırım yapıyor zannediyorsun? Ben zannetmiyorum ya. Bu adamlar da bu ülkede yaşamanın ne olduğunu bildiği için bence onlar da kısa farlarla şirket yönetiyorlar.
Olabilir.
Ya bilmiyoruz
biraz
tabii de
daha
benim
orta
görüşüm bu ya. Belki ortaya çıkıyor. Bir de onların aldığı tabii datalar, veriler
yani,
bize göre yani biz
net
bir şey oluyor, olay oldu, veriler bitti, biz sonra öğreniyoruz.
Şimdi bir de diğer üzüldüğüm nokta da yavaş böyle gidelim bence üzüldüğümüz noktaları ya. Bu konu çünkü ve biz burada yani şunu da söyleyelim. Burada hakikaten farklı bir bakış açısı ve bu bence hepimizin ne hissettiğinde birliktelik, belki bir enerji birlikteliği, belki bir insan dinleyecek ben de böyle hissediyorum diyecek diye konuşuyorum bu arada burada şu an. Şunu söyleyeyim abi. Zaten şimdi esas soruna gelelim. Zaten herkes çok zor geçiniyor ve yaşıyor ve bir sürü şeylerden evet, vazgeçiyor.
Herkes
İnsanlar,
kendine göre.
Evet, herkes kendine göre. İnsanlar bu kadar zor dönemlerde işte kimisi tatile gidemiyor, kimisi evine ekmek götüremiyor, kimisi çocuğuna bir şey alamıyor, kimisi okulu değiştirmek zorunda kalıyor. Herkes bir şey yaşıyor. Bu kadar şeyle uğraşırken, uğraştırırken insanları bir de ülke gündeminde bunu vatandaşa yaşatmak bence en ağırı bu ya. Zaten zor abi her şey. Bir de bu bindi şu anda üstümüze hepimizin. Her şey etkileniyor. Sosyal medya yavaşlıyor. Yok işte metrolar duruyor. Yani artık hayata da direkt somut etki başladı. Mental etkiden abi de canım, o da geçti yani.
WhatsApp'ın kapanması ve yavaşlatılması.
Ya ben abi iki gün web WhatsApp şey olmadı ya. Mesajlar gitmiyor gelmiyor şimdi. Bir de bu beni çok doğru düşündürüyor.
Şimdi ben buradan alayım konuyu. Biraz bir yerlere götüreyim.
Götür hadi bakalım.
Şimdi bunlara kesinlikle katılıyorum ama ben asıl insanlara ağır gelenin ne olduğunu biraz konuşalım istiyorum.
Konuşalım.
Senin söylediklerin üzerine doğru. Bunlar hakikaten hayatımızı yani zaten bu kaçıya çekerken iş, zaten iş yok, güç yok, talep kesilmiş evet. Derken
her
bir de
neredeyse.
WhatsApp'tan mesaj atamıyorum adama. İşte gönderiyi gönderemiyorum. Evet. Yollar kapalı. Sevkiyat yapamıyoruz. O beni arıyor abi acil var ne yapacağız? Bir sürü problem. Problemin üstüne problem getiriyor. Siyasiler tam tersini normalde yapmalı.
Evet.
Öbürünü yapıyorlar. Şimdi abi bu meseleyi izlerken 3 farklı topluluk tespit ettim ben kendime göre. Yani bu konuları analiz eden 3 farklı topluluk. Bunlardan bir tanesi komplo teoricileri, tamam mı? Bunlar çıkıyorlar. İşte diyorlar ki İmamoğlu kendini içeri bilerek attırdı, buradan güçlenip çıkacak diyorlar. İşte yok AK Parti bunları tahrik etmek için yapıyor. Bir hata yapsınlar. Partiyi komple kökten kazısın falan gibi bir komplocular var. Aklıma gelmeyen bunlar böyle yani o olasılığı çok düşük olan konular üstünden gidiyorlar. Bir fanatikler var. İkinci topluluk fanatikler. Bunlar şimdi CHP tarafı sanki AK Parti'nin AK Parti bize kumpas kurdu diyor. O kadar emin ki kumpas kurarken oradaydı sanki. Fanatik AK Partililer de Ekrem İmamoğlu paraları çalarken sanki oradaymış gibi. Daha henüz birçok belirsizlik varken kendilerinden emin bir şekilde zaten fanatizm bu. Çok da fazla sorgulamadan kendi tarafının savunmak. Bir bunlar var. Bir de üçüncü kesim var. Bu üçüncü kesim biraz daha makul olaylara yaklaşmaya çalışan kesim. Ama orada da büyük bir kaçak var. Ne olduğunu söyleyeceğim. Üçüncü kesim de şunu söylüyor abi. Ya diyor ki zaten kardeşim herkes çalıyor. Yani belediyedeysen zaten çalıyorsun. Ama diyor... Bize olunca diyor yani CHP tarafındakiler. Bize olunca kardeşim diyor yakalıyorsunuz. Kendinize olunca yakalamıyorsunuz diyor. Yani şeyden bahsediyor. Yani tutarlı olun.
Evet.
Burada şunu atlıyorlar ama. Adil olun demiyorlar bak. Çünkü adil olmak demek doğru şeyleri tutarlı bir şekilde yapmak demek.
Doğru.
Bunlar adalet istemiyorlar. Bunlar tutarlılık istiyorlar. Yani o yapıyor ona bir şey deme. Ben yapınca bana da bir şey deme. Bu adalet istemek değil. Bu yani... İstikrarlı ol. Çünkü insanoğlu tutarlılığı sever. Yani ben şimdi senden bana kötü bir şey geleceğini, devamlı kötü bir şey gelmesini senin dengesiz olmana tercih ederim. Niye?
Bilirsin çünkü.
Önlemimi alırım.
Evet.
Şimdi asıl ağır gelen bence insanlara bu abi.
Evet bence
artık
de bravo.
Adalete,
doğru.
Artık adalete olan inanç kayboldu. Tamam mı? Ve devamlı bir tutarsızlık var. Neyin ne olacağını insanlar artık bilmiyor.
Evet, hiç kestiremiyor.
Kaosa sebebiyet veriyorsun sen bu şekilde. Yani demiyorum ki tutarsız, tutarlı bir şekilde kötü şey yap. Keşke öbürünü yapsan ama ya hem adalet yok zaten. Yani olmadığı görülüyor. Hem de tutarlı değilsin. Bu durumda nasıl bir insan huzurlu, mutlu hayatına devam etsin? Bu bir kaos. İnsanlar da bundan ben kendi şahsıma. Çünkü ben şimdi bakıyorum abi. Konuları analiz etmeye çalışan, tarafsız bakmaya çalışan bir insan. Abi konu bana buradan dolayı zaten çok ağır geliyor. Yani konuyu ben evet. analiz ederken adaleti bir kenara bırakmam gerekiyor.
Aynen öyle.
Ulan tutarsızlık da var. Ya ben bu konuyu nereden gireceğim, nereden çıkacağım, nasıl bir çıktı elde edeceğim, kimi eleştireceğim, hangi birine söyleyeceğim. Elimde konu böyle paramparça oluyor abi. İşte o bana çok ağır geliyor abiciğim.
Bence de.
Yani buradan
çıkmazın dibindeyiz ya. Heh. Son noktasındayız.
Diyeceksin ki buradan nasıl çıkılır? Benim şimdiki çözüm önerilerime
ben buraya bir şey ekleyeyim.
Sen ekle tabii. Burayla ilgili birkaç bir şey söyle. Ben senin bu dediklerimle ilgili fikrini merak ediyorum bu arada.
Şöyle bence önce şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'nin belli bir süredir bunu 2010'dan beri yaşıyoruz. Toplumsal mutabakatı mümkün olmayan olaylar gerimizde hep biriktirmeye başladı.
Kutuplaşma meselesi.
Yani Bak şey de öyle, şike süreci de öyle Fenerbahçe tarafında. 16 15 Temmuz da öyle.
Hep aynı mevzular
hep
ya.
Yani,
onlar yaptım.
Hep böyle şeyiz yani, hiç anlaşmadan, hep böyle toplum olarak. Şimdi bu nedir abi? Şuna benzetiyorum. Şimdi o işte halı altına süpürmenin yaratığı ilişkide ne oluyor mesela diyelim? İlişkin var. Sorunlarını konuşmayıp ayrıştığın konular biriktikçe bir yerde patlamaya gidiyor ya. Bence şu an zaten bu öyle de bir olay oluyor. Yani biz bunları hep biriktiriyoruz ülke olarak.
İşte o fanatikler oluşuyor daha çok.
Şimdi bunun zirve ayrışmasındayız bence. Çünkü şu an artık şuna geleceğim. Senin gruba ayırdığın 3 insan seni dinlerken ve hani öncesinde de konuştuğumuzda biraz bunları düşündüm. Artık önemi kalmadı bunun da. O 3'e ayrılmanın, kimin ne düşündüğünün, öyle bir anlaşamayacak noktaya geldik ki bence buradan çıkış nasıl var onu bile bulacak bir nüfusa, onu bulacak bir kamuoyuna bile sahip değiliz. Yani bu da işte bence sonrası savrulma ve birilerinin güdümüne girmek anlamına geliyor. Ben biraz sonrası için de yani bizim pusulamız dağılalı zaten çok olmuş da. Yani ben konunun CHP, AK Parti özelinde başka bir şey demeye çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum emin değilim. Rotamız
toparlanamaz.
Evet, böyle biraz dış güçler demek istemiyorum da uluslararası siyaset bence bizi şekillendirecek diyeyim.
Anladım. Yani, sen kendin rota çizebilecek pozisyonu kaybettin. Birileri gelip seni gütmeli. Çok ay, güzel. Bu da
belki,
güzel.
Belki. Hani,
bu da güzel.
O yüzden bu da beni çok umutsuzluğa düşürüyor. Ben Saraçhane'de su isteyen, sokağa çık diye söyleyen Özgür Özel'in orada gösteri yapmaya çalışan öğrenci su böyle gördüm yani yayında, böyle cama vuruyor, su verin diyor. Şimdi senin daha bunu yönlendirecek muhalefetin bu seviyedeyken iktidarı da eleştiriyorsun. Abi ne kalıyor geriye? Hani böyle bir sıkıntı var bence.
Doğru.
Sen istiyorsan çözüme de devam edelim.
Ya benim çözüm işte...
Ya böyle konuşmak istiyorum. Bu konuyu tepeden, çünkü negatif basmak, böyle hö höleyelim bağıralım ama bak, zaten görüşümüzde
benim tepeden aşağı artık... Tepeden aşağı bir çözüm geleceğine dair olan inancım benim şahsım adına bitti. Yani ben AK Parti de gelse, gitti CHP de gelse, MHP de gelse ben...
Türkiye'de benim... siyaset aklı toplumla bunu
çünkü
koptu
ya. Çünkü bu sefer
ya,
sen onu
şey
yaptın
yok.
Ben de bunu yaparımla. Bu nereden ancak düzelebilir? Alttan düzelebilir. Yani şimdi empati yeteneği...
Yeni bir şey doğması
şimdi
lazım.
Şimdi mesela ben sana dedim ya...
Nasıl çıkmıyor ya şu an tam yani.
Ben sana dedim ya abi şu münazara olayını yapalım. Medeni bir şekilde tartışmayı, insanlara empatiyi birazcık böyle gösterelim. Çünkü empati aslında çok önemli bir değer abi.
Evet.
Yani karşındakiyle acaba o ne hissediyor şu anda? Yani şimdi bir o fanatik AK Partililerle fanatik CHP'liler empati yoksunu insanlar.
Evet.
Yani AK Partili şunu düşünen AK Partili bana lazım. Ulan harbiden acaba adamlara haksızlık yapılıyor olabilir mi ya? Ben bir şunu bir açayım da bir araştırmaya çalışayım.
Evet.
Bana şu CHP'li lazım. Ulan oğlum bu harbiden...
Bu kadar bir şey söyleniyor olabilir
bu
mi?
Bu yaptı mı ya harbiden? Tamam. Atıyorum.
Ya tamam, onlar tabii ki de tutarlı ya, da olsun ama.
Evet ama hani önce adaleti orada bir sağlamaya çalış. Ulan acaba harbiden bu yapmış olabilir mi ya? Bu yaptıysa ben buna eleştireyim. Ben dikkatli olayım. Şimdi bu sefer bunu koruyor gibi de olmayayım. Bunu eleştireyim. Bunun üzerinden... Onları da eleştireyim gibi. Bu insanlar lazım abi bize. Ancak kurtuluş buradan olur. Sokakta yürürken omuzuna çarpan adam o gün acaba kötü bir şey mi yaşadı gibi şey. Çok biraz gene romantik geliyor olabilir ama ben başka türlü, yani ben şuna inanmıyorum. TSP diye bir parti gelip bütünleştirecek, bilmem ne yapacak. Bunların ben artık çok olacağına inanmıyorum. Çünkü bu daha ufak ölçekli organizasyonlarda biraz daha mümkün. Ya mesela spor kulüplerinde belki olabilir. Ne bileyim ben Beşiktaş'a...
Anladım, evet, Beşiktaş, doğru.
Mesela şimdi Serdar da yapmaya çalışıyor. Başkanları topluyor falan. Hani daha olabilir.
Katılıyor.
Hükümet seviyesinde bunu düzeltebilmemizin bir de o bir spor falan. Şimdi çok zor oldu. Burada büyük bir rant, büyük bir para, acayip işler dönüyor.
Bir de abi kolay değil. Siyasi parti işi, örgütlenme işi, para işi yani.
İşte onu örgütlenirken karşındakine de saygı duyarak örgütleyebilmek... Zaten demokrasi dediğimiz mesele biraz da bu değil mi abi? Ben sana da söz hakkı verip seni de dinliyorum. Diyorum bu doğru bir şey söylüyor olabilir diyorum ama benim de ayrı bir görüşüm var arkada ekip olarak falan. Ne bileyim seni hiçe saydıktan sonra bir anlamı yok ki bunun.
Yok.
Hepsi diyor ki AK Partililer diyor ki ya artık kör müsünüz? Koyunsunuz siz diyor. Herif çalmış, çırpmış yine sokağa dökülüyorsunuz diyor. Öbürleri de diyor ki yani siz işte yıllarca hakkımızı yiyorsunuz. Erdoğan hep böyle, hep şöyle. kimsenin net... Bir de bu var Türkiye'de. Bak şimdi daha geçen büyük bir facia yaşadık değil mi? Otel yangını
Kartalkaya'da.
Abi bulunamadı, gittik. Gitti abi.
Tabii hiç
ya bizde bu mı? Bizde bu faili meçhul Hrant Dink olayla bir sürü ya babacığım bu şimdi bu olayda bir şeyler çıkacak ama şike bile öyle. Yani ne oldu?
Evet.
Ya bir net bir şey konamıyoruz.
Ya mutabakat yok işte.
Abiciğim şey adam ya. Çaldıysa bunun çaldığını bize ispat etmek çok zor olmamalı ya.
Bu arada CHP'yi de yeri gelmişken şöyle eleştirmem lazım alanımla da ilgili olduğu için. Ben bu kadar kötü iletişim yürütülen bir arkasında rüzgar böyle değerlendiren bir kurum mu diyeyim, marka mı diyeyim hiçbir şey görmedim. Yani ya madem yapma açıklayın abi, konuşun abi. Anlatın. Seçim sahtına girilmiş gibi hareket edin. İnsanlara ya bu ben bu ya iletişim abi. Şeyini anlamıyorum. Kimse buna biz bunu yapmayalım demiyor mu? O zaman da şunu derim ben.
Şaka gibiydi.
Demek ki söyleyecek sözün yok bu konuyla ilgili.
Şimdi bu ne demek
o ya? O zaman başka türlü pozisyon alman lazım.
Oğlum bak yemin ediyorum sana olaylar ortaya çıktıktan sonra tek şunu aradım ya. Ya şimdi böyle bir iddia var. Bu iddianın olması mümkün değil. Çünkü bak şöyle, böyle, şöyle.
Bir tek İBB bir tweet attı ikinci gün.
Erdoğan'a İşin... salla babam salla. Bir şey desek bunu şimdi burada bir CHP'li olsa bize şunu der. Ya kardeşim siz ne anlatıyorsunuz ya?
Evet. Siz ne anlatıyorsunuz? Onlar onu yaptı, onu yaptı. İşin ekonomik boyutuna geçelim mi biraz?
Geçelim. Orada darmadağın oldu tabii.
Orada tabii darmadağın oldu. Merkez Bankası sürpriz bir tam politika faizini indirmedi ama işte faiz arttırma işte... Gecelik repo faiziyle oynadı. Kısmen bankalar nezdinde faiz artışı demek aslında. Ben bunu önemli buldum. Hatta konuştuk da çünkü ben yani bir tepki vermesi önemliydi bence bu siyasete. Ama tabii borsa 9000'e geriledi 10800'den. Yaklaşık tahmin ediliyor 26 milyar dolar, 25 milyar dolar satıldığı söyleniyor. Bu CDS primine tam bakamadım. Emin değilim onun %50 arttığından CDS'in. Arttığı kesin de emin yani rakamını tam emin değilim. O yüzden yanlış bilgi vermeyelim. Tabii ki tahminler işte JP Morgan tahminlerini değiştirdi. Herkes işte tüm pozisyonlarını ona göre aldı. Biraz teknik olacak ama biliyordur bence bizi kaç kişi dinliyorsa. Carry trade konusu bayağı bir hasar gördü. Tabii. Hemen gerçi evet. Doları baskılayarak çözdüler ama ne olursa olsun. Fonların ve işte borsadan çıkan ve önemli anlamda para çıktığı biliniyor. Bunlar konuşuluyor. Yabancı sahipli paraların diyeyim. Aslında çöp olmadı ama yıkıldı. Yani yıkılmadı belki çok ciddi hasar aldı. Yıkıldı demeyeyim de duruş, yolda olmak falan ya her şey bir gitti ya.
Gitti. Yeniden inşa edeceksin. Ben şu soruyu sormak istiyorum.
Nasıl inşa edeceksin?
Ben şunu sormak istiyorum abi. Yani bu olaylar yaşanırken mesela dolar kurunu tuttun ne oldu abi?
Evet.
Ne oldu? Mesela onu tuttun ne oldu? Yani
biraz yurt dışına ben bunu ya, böyle devam ediyorum evin, mesajı verdin işte.
Ya abi evin kolonları yıkıldı. Evet. Biz mutfağın görselini koruduk.
Aynen öyle.
Mutfak bakıyorsun kur düşük. Mutfak güzel. Arka kolonlar yıkıldı baba. Ya kuru niye tuttun ki? Ya ben bunu yapıyor olsam.
İşte algı halkta şey ya dolar artınca hemen bir ya ekonomik işte bu olmaz. İşte. Ben, Türkiye'de böyle yürüyor
bak,
ya.
Bak madem bu operasyonu yaptıysan. O kuru da artıracaksın abi. Çünkü evet.
Bedelini böyle baba, yani bu, ya bu, öbür türlü 26 milyar ben niye ödedim abi şu an? Hep biz kendimiz ödüyoruz abi onu vergilerimizde başka bir şey yok ki.
Sen ya, kuru tutacaksın diye ben yük altına gideceğim vatandaş olarak. Bir de hadi ben yük altına girince bir şey de değişse. O gene istediği yeri bulacak. Evet. Yani o 41.
Yani, yarın İBB'ye, CHP'ye kayyum atanırsa ne olacak o dolar kuru? Yine mi satacaksın 10 milyar dolar?
Bir daha satacak, sen yine vergi ödersin biraz daha.
Ödersin.
Yine satacak yani yine satacak. Ya abi.
İşte yine bak bir de bu işin bence bu konusu çok sert. Yani ekonomik açısından bu kadar böyle bir yoldayken neye değdi abi? Ne uğrunaydı ya? Şu an ne uğruna bu? Onu da bence aslında belli de bunu göreceğiz. Bence işte CHP'nin bu arada olağanüstü kurultay karar alması önemliydi. Ben AK Parti'nin tam net hedefini kestirememekle birlikte CHP'nin de ne yapmak istediğini çok iyi bildiğini düşünmüyorum. Şu an o yüzden dedim biraz savruluyoruz. Ya umarım ne olacak? Bu Türkiye buradan bir şeye dönüşecek. Bu bariz artık. Bir şey değişecek. Yani hı, ya artık daha radikalleşecek. Ya bir karar da vermeli bence Türkiye bu arada. Böyle de cidden düşünüyorum. O zaman hepimiz ona göre karar veririz. Nerede yaşamak veya ne yapmak istediğimize. Türkiye radikal bir ülke mi olacak? Evet. Türkiye yoksa birçok sesin çıkabileceği, tahammülü yüksek insanlardan oluşan bir şehir mi oldu? Bir ülke mi olacak?
O yüzden dedim tutarsızlık bunun, kaos yaratıyor. Ha, sen bize aynen ne olacağını hissettir. Bunun, biz burada yaşayıp yaşamayacağımıza veya karar verelim.
Aynen, ne yapacağımıza karar ama, verelim. Bunu çok üzülerek de olsa belki başka karar vereceğiz. Bilmiyorum bağımsız, ama bunu bilelim. Bu kadar tutarsızlık da olmaz. Bu destekleniyorsa da ülkede bu arada bu yaşansın o zaman. Yani
abi sandığa gidiyoruz, oy çalınıyor. Ulan sandığa niye gittik, niye oy çalındı? Bağımsız Anayasa Mahkemesi var. Öbür tarafta talimat alıyor diyoruz. Ya oğlum talimat mı alıyor, bağımsız mı? Evet. Sandığa mı gidiyoruz, oy mu çalıyoruz?
Bir bunu netleyelim. Bir bence de ya böyle bir şeye dönüşecek bu. Ben o yüzden hani onun işte savunmayla bağlayacağım. Bu dönüşecek şey inşallah yerli ve milli olur demek istiyorum.
İnşallah ya, her şeyimiz var.
Biz lütfen bunu hem muhalefet hem ya iktidarda yani savrulmayalım. Herkes kendi bir net şeyini ortaya koysun. Vizyonunu ve yapmak istediğini belirlesin. Buna ayrışalım. Öbür türlü bu işte hoş olmuyor ya. İngiltere, Amerika, yine dönmeyelim 60'lara 70'lere yani. Abi, 80'lere abi, dönmeyelim.
Abi ilkelerimiz olsun. Ama doğru ama yanlış, evet, ama eksik ama fazla. Ama eşit bir toplum olalım ailede, ama ataerkil bir toplum olalım. Ama bir şey olalım. Yani bir şey olalım.
Evet. Ya radikalleşelim ya da hakikaten ılımlı bir toplum ya
her,
olalım.
Her anlamda ekonomide de fazla kapalı olalım gerek yok bu ya arada, da açık olalım.
Evet.
Bir şey olalım.
Ekonomide de ya rasyonel yönetelim ya irrasyonel istediğimizi.
Ya kardeşim biz kapalı bir ekonomiyiz. Biz böyle, evet, yönetiriz. Biz şöyle yaparız.
Biz de hiç burada uğraşmayalım. SGK'dır, vergidir, odur budur.
Uğraşmayalım.
Evet, bu konuyu çok uzatmayalım. Bence de gerekli ya, farklı bakış açıları sunduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ya bunu böyle... Zaten dediğim gibi yani neye yakın, yani ne anlamda düşündüğümüz az çok bence belli. Bunu fanatik bir yerden de yapmıyoruz.
Evet.
Yaşamak, yaşam kalitesi, yaşama hakkı ve düzgün, tutarlı, öngörülebilir yaşama hakkı için söylüyoruz. Umarım aydınlık günler, çünkü karanlık günlere doğru gidiyoruz.
Güzel bir
bence
konuşma yap. Biraz da aydınlık, biraz da bir insanları çevirince öyle bir ses tonum var ki yemin aydınlık ediyorum. Yani burada tamam kardeşim. Olur her
bekle,
şey düzelir
yolunda gelmez toparla. Ama abi tamam, bizim bekle aydınlık günlere umarım gideriz.
Yakın.
Böyle konuları konuşurken İnşallah. Hep şu cümleyle, hatta bunu çok sık tekrarlıyorum. Çalışan yani işteki arkadaşlara da söyledim. Sohbetlerimize söylüyorum da, değiştirebileceğimiz tek şey var bu hayatta.
Aha.
Ne?
Kendimiz.
O yüzden daha iyi insan olup, daha az tükettiğimiz, daha çok okuduğumuz, daha çok ürettiğimiz...
İşte tepeden aşağı değil, aşağıdan tepeye gidelim.
Böyle hepimiz kendimizle ilgili bunu yaparsak, bunu tabii ki bugünleri geçirecek romantiklik olarak algılamasın ama gerçekten temizliği yapabileceğimiz tek şey bu. Hakikaten evimizin önünü temizleyelim. Kendi yanlış yaptığımız bravo, yorumlar, gel, düşünceler, yaşama yürü biçimleri, bunların hepsini değerlendirelim, bunları değiştirelim.
Bravo Engin. İmza.
Teşekkürler. Evet.
Kapat bakalım.
Kapatıyorum. Kapat. Hayırlısıyla. Bu arada şimdi önümde gördüm. Ne? Söylemeden de geçmeyelim son yani Allah, şey. Filiz Akın vefat etmiş.
Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Bu arada hakikaten güzel haber alamıyoruz ama alacağız. Evet, alacağız. İnşallah,
inşallah
her şey
alacağız. Sevenlerine başsağlığı diyoruz. Sabırlar diliyoruz.
Tabii.
Türk sinemasına da. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Aran.
Hoşçakalın.
Haydi hoşçakal bakalım.
Podcast dinledi. Telaşsız samimiyet bitti.